Ayrım 16. Malta sürgünleri. Bilal N. Şimşir. Sayfa 235. 4. Sürgünleri yargılama sorunu. Bir Osmanlı subayının yabancı bir harp divanında yargılanması, yerleşmiş hukuk kurallarına aykırı olduktan başka, Osmanlı ordusu üzerinde kötü etki yapmaktan da geri kalmayacaktır. Osmanlı Hariciyesi'nden İngiliz Yüksek Komiserliğine nota 25-2019. Şu sıralarda Malta'da 115 tutsak var. Bunların çoğu prens, nazır, general, vali, mebus gibi yüksek sosyal katlardan. Bu tutsaklar suçlarını bilmiyorlar. Suçları ispatlanıncaya kadar suçsuz sayılmaları gerektiğini söylüyorlar. Bu politikayı dini bir zulüm olarak görüyorlar. Mareşal Lord Herbert Plummer, Malta General Valisi, 12-2021. Osmanlı hükümeti, kırımlardan sorumlu kişileri müttefik devletlere teslim etmeyi yüklenir. Müttefikler, bu kişileri yargılayacak mahkemeyi seçme hakkını elde tutarlar ve Osmanlı hükümeti bu mahkemeyi tanımakla yükümlüdür. Sevr Anlaşması, Madde 230. Bu sürgünleri mahkum ettirmeye yetecek kadar delil bulunamayacaksa da, kendilerinin yargılanmadan bu kadar uzun süre tutulmuş olmalarının haklılığı, Türk hükümetince resmen kabul edilmedikçe salıverilmeleri kuşkusuz ağır olur. General Sir Charles Harrington, Müttefik Orduları Başkomutanı, 12-3-1921. Ermeni Kırım'ından dolayı yargılanmak üzere Malta'da tutuklu Türklerle ilgili olarak, çalışma arkadaşlarımdan biri dün Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na gitti. Son savaşta Ermenistan'da yapılan zulümlerle ilgili Amerikan konsolosları raporlarını incelemesine müsaade edildi. Üzülerek arz edeyim ki, bu belgelerin içinde yargılanmak üzere Malta'da tutuklu bulunan Türkler aleyhinde delil olarak kullanılabilecek hiçbir şey yoktur. Sir A. Geddes, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi. 13-7-1921. Delil yokluğunun yarattığı güçlüklerden başka, Sevr Anlaşması'nın 230. maddesi gereğince bir mahkeme kurulmasına Fransa ve İtalya hükümetlerinin katılmaları olasılığı da yoktur. Lord Curzon, 29-7-1921. Batum Mahkemesi. Malta'ya sürülenler sonunda Atatürk sayesinde kurtulmuşlardır. Burunları bile kanamadan geri dönerler. Sürgün yılları onlar için birer ana olarak kalır. Bir iki yılı ailelerinden ayrı, yurt işlerinden uzak, kişisel özgürlükten yoksun olarak geçirmişler, güçlük çekmişlerdir. Kurtuluştan sonra çekilen acılar unutulur gider. Malta yarağını, sürgün günlerini biraz da tatlı yanından aile sohbetlerinde anımsarlar, ara sıra gazete sütunlarında anlatırlar. Ama pek akla getirilmeyen ya da unutulan önemli bir nokta vardır. O da şudur. Bu Türk vatandaşları yabancı mahkemeler önünde yargılanıp cezalandırılmak suretiyle Malta'ya götürülmüşlerdi. İngiliz makamları suçlu saydıkları Türkleri cezalandırmak konusunda kararlıydılar ve aman vermeye hiç niyetli değillerdi. Malta sürgünleri İngilizlerin gözünde suçlu kişilerdi. Kendilerinden hesap sorulmamış olması hazırlanan oyunun bozulmasından, evdeki hesapların çarşıya uymamasındandır. İngilizler, suçlu Türkleri yargılamak çığırını Ocak 1919'da Batum Askeri Mahkemesi'ni kurup çalıştırmakla açarlar. 3 Ocak 1919 günü İngiltere Savunma Bakanlığı, İngiltere'nin İstanbul, Kahire ve Bağdat'taki başkumandanlıklarına bir talimat verir. Suçlu Türkleri yargılamak üzere Batum'da ve başka yerlerde sürekli sıkı yönetim askeri mahkemeleri kurulmasını ister. Bunu önceden Fransa ve İtalya'ya danışmak ya da duyurmak gerekmediğini de ekler. Çünkü mahkemelerin kurulacağı bölgeler İngiliz kontrol ve nüfuz bölgeleri sayılır. F.O. 371, 4173, 47590, War Office'ten İstanbul, Kahire ve Bağdat Başkomutanlıklarına şifretel 31-1919, No. 73364, M.I. 13 Ocak 1919 günü İngiliz Askeri İstihbarat Başkanı General Thwaites, askeri mahkemelerin nasıl iş bölümü yapacaklarını açıklar. Mısır'da Mareşal Allenby, Irak'ta General Marshall, Kafkasya'da General Milne suçlu Türkleri yargılatacaklardır. F.O. 371-4172-7176 Aztek İstihbarat Başkanlığından Foreign Office'e yazı 13-1919 No. B.I. 1716 M.I. 2. Peki Mısır, Irak ve Kafkasya dışında kalan Türkler yargılanıp cezalandırılmayacaklar mı? Onun cevabını 2 gün sonra İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Kaltorp verir. Bu 3 bölge dışındaki Türkler yargılanmak üzere Malta'ya sürüleceklerdir. FO 371-4172 Kaltorp'tan Forunöfse Şifretel çok acele İstanbul 15-1919 No 111. Malta Adası hem adaletin pençesi suçluların yakasına erişilebilecek kadar yakın hem de sanıkların kurtulup kaçamayacakları kadar uzak ve güvenilir bir yerdir. Yine 15 Ocak 1919 günü İngiliz Askeri İstihbarat Başkanlığı, İngiliz Askeri Mahkemelerinde ilk ağızda yargılanacak 9 Türk komutanının adlarını Foreign Office'e bildirir. FO 371-4172-9205 Askeri İhtibarat Başkanlığından Foreign Office'e yazı Londra 15-1919 No. BI 1742-M12. 23 Ocak 1919 günü İngiltere Savunma Bakanlığı'nda Dışişleri, Harbiye ve Bahriye temsilcileri ortak bir toplantı yaparlar. İngilizlere göre Türklerin hangi suçlardan ötürü yargılanıp cezalandırılacakları belirlenir. 7 sınıf suç saptanır. Barış Konferansı'nın Türk suçluları hakkında vereceği karar beklemeksizin askeri mahkemelerin hemen harekete geçirilmesi kararlaştırılır. FO 371-4172-20441 Conference Regarding the Execution of Terms and Armistice by Turkey held at War Office 23 January 1919. Gerçi bu toplantıya katılanların hiçbirisi hukukçu değildir. Kararlaştırılan suç sınıfları da pek keyfidir ama karar verilmiştir. Türkler suçlanacak ve cezalandırılacaklardır. Madem ki İngiltere Türkiye'yi yenmiştir, öyleyse onun dediği olacaktır. Yerleşmiş hukuk ilkeleri hiçe sayılır. Toplantıdan iki gün sonra 25 Ocak günü İngiltere Savunma Bakanlığı başkomutanlıklara kesin talimatını verir, askeri mahkemelerin hemen işe koyulmasını ve suçlu Türkleri yargılamasını ister. FO 371-4172-26088 War Office'ten İstanbul, Kahire ve Bağdat Başkomutanlıklarına Şifretel 25-1919 No 74483. Yalnız bu mahkemelerin ölüm cezası da verip veremeyecekleri belirtilmez. 14 Şubat'ta Mareşal Allenby talimat gereğince Mısır'da askeri mahkemeyi kurdurduğunu, soruşturma yapacağını ama gerçekten mahkum edilmesi gereken sanıkları Malta'ya süreceğini Londra'ya bildirir. FO 371-4173-47590 Allenby'dan War Office Şifretel Kahire 14-2919 No EA 2223. Allenby aslında bu mahkemelerin idam cezası vermeye de yetkili oldukları kanısındadır. Bunu da Londra'ya söylemiştir ama son hükmün Malta'da verilmesini yeğe tutar. Biraz da sorumluluğu Malta'da kurulması düşünülen mahkemenin üstüne atmak eğiliminde görülür. General Milne ise hem bazı sanıkları Malta'ya sürmek hem de Batum'da kurdurduğu askeri mahkemeyi işletmek kararındadır. Gerçekten eski 9. Ordu'nun ve Kafkas İslam Ordusu'nun bazı subayları yakalanıp Batum Mahkemesi önüne çekilirler. Bu konuda İstanbul Hükümeti ile İngiliz Yüksek Komiserliği arasında tartışmalar olur. 25 Şubat 1919 günü Osmanlı Dışişleri Bakanlığı İngiliz Yüksek Komiserliği'ne bir nota verir. 9. Ordu çekilirken Kars'taki sabit telsiz istasyonunu İngilizlere teslim etmeyerek yıktığı iddiasıyla Albay Rifat Bey'in Batum'daki İngiliz Askeri Mahkemesi'nde yargılanmasına itiraz eder. İngilizlere de bildirilmiş olan 9. Ordu'nun raporuna göre telsiz istasyonunun yıkılması olayında Albay Rifat Bey'in bir suçu bulunmadığını ileri sürer ve şöyle der. Yüksek komiserlikçe de takdir buyurulacağı üzere bir Osmanlı subayının yabancı bir harp divanında yargılanması, yerleşmiş hukuk kurallarına aykırı olduktan başka Osmanlı ordusu üzerinde kötü etki yapmaktan da geri kalmayacaktır. FO 371-4174-102553 Osmanlı Hariciye Nezaretinden İngiliz Yüksek Komiserliğine nota 25-2919 No 14011. İngiliz Yüksek Komiserliği bu notaya karşılık vermez ama Türk subaylarının İngiliz Harp Divanı'nda yargılanmasını Türk askeri makamları bir türlü kabul edemezler. Harbiye Nazırlığı Osmanlı hükümetine haklı olarak baskı yapar. Türk subaylarının İngilizlerin elinden kurtulmasını isterler. Bu isteğe Damat Ferit Paşa bile pek direnemez. İzmir'in işgalinden 3 gün sonra 18 Mayıs günü Osmanlı Dışişleri Bakanlığı İngiliz Yüksek Komiserliği'ne ikinci bir nota verir. Albay Rıfat Bey'in sırf İngiliz yargıçlardan kurulu bir mahkeme önünde yargılanmasının Osmanlı ordusu üzerinde kötü etki yaptığı hatırlatılarak sanığın Türk makamlarına teslimini ister. FO 371-4174-102553 Osmanlı Hariciyesinden İngiliz Yüksek Komiserliği'ne nota 18-5-1919 No 15-767-206. Bu notada karşılıksız kalır. İngilizler Albay Rifat Bey'i Türk makamlarına teslim etmek şöyle dursun. 5. Kafkas Süvari Tümay Komutanı Albay Mürsel Bey'i de General Mürsel Bakü Batum Mahkemesi'ne yollarlar. Ayrıca 9. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa, Yarbay Deli Halit Bey gibi bazı subayları da yargılanmak üzere İngiliz askeri makamlarına teslim edilmelerini isterler. Osmanlı Hariciyesi 12 Haziran'da İngiliz Yüksek Komiserliğine 3. bir nota verir. Osmanlı hükümetinin itirazlarına bırakılmayarak Batum'daki Harp Divanı'nın Türk subaylarını yargılamaya devam ettiği, yeni yeni subayların bu mahkeme önüne yollandıkları, yerleşmiş hukuk kurallarına göre suçları varsa bu sanıkların kendi devletlerinin mahkemelerinde yargılanmaları gerektiği anlatılır, Batum Mahkemesi'nde Türk subaylarının yargılanmasına son verilmesi istenir. İngilizlere büyük bir de ödün verilir. Ve bu sanıkların bir Türk-İngiliz karma mahkemesi önünde yargılanmaları önerilir. F.O. 371-4174, 102.553 Osmanlı Hariciyesi'nden İngiliz Yüksek Komiserliği'ne nota 12.6919 No. 16.313'e 272. İngiliz Yüksek Komiser Vekili Webb bu üçüncü Türk notasına 26 Haziran'da lütfen karşılık verir. Söz konusu subayların mütarekeyi çiğnediklerini, bu bakımdan İngiliz makamlarına hesap vermek zorunda olduklarını söyler. Karma mahkeme gibi herhangi bir ödünün söz konusu bile olamayacağını bildirir ve Yakup Şevki Paşa'nın da yakalanıp yargılanmak üzere İngiliz makamlarına teslim edilmesini ister. F.O. 371-4174, 102.553 Amiral Webb'den Osmanlı Hariciyesi'ne nota İstanbul 26.6.1919 No. R.1956. 1919 yılı yaz aylarında Batum Askeri Mahkemesi'nde Türk subaylarının yargılanmaları sürer gider. Bununla birlikte kimlerin Malta'da, kimlerin Batum'da yargılanacakları konusunda bir kararsızlık vardır. Kararsızlık ve karışıklık giderek açıklığa kavuşur. İngiliz Savunma Bakanlığı, askeri mahkemelerin yetkilerinin daha açık olarak belirlenmesi için Türkiye ile yapılacak barış antlaşmasına hükümler konmasını ister. Ama barış antlaşması geciktikçe gecikmektedir. Askeri mahkemeler ise çalışmaktadır. 8 Ağustos 1919 akşamı bir Türk çetesince Batum'daki İngiliz askeri cezaevinin basılması ve idam isteğiyle yargılanmakta olan Nuri Paşa'nın kaçırılması İngilizler için bir şok olur. Anadolu'daki Kuvayi Milliye Örgütü'nün günden güne güçlenerek serpilmesi İngilizler bakımından başlı başına büyük bir kaygıdır. Bu koşullar altında İngiltere Savunma Bakanlığı Batum'da yargılanacak Türklerin sayısını azaltmak, suçlu saydıkları Türklerin çoğunu Malta'ya sürmek gereğini duyar. 1919 yılı Aralık ayında dışişlerinin de görüşü alındıktan sonra şu karar verilir. Batum Askeri Mahkemesi'nde 3 suçtan sanık kişiler yargılanacaktır. 1. Mütareke hükümlerine uymakta kusur edenler. 2. Mütarekenin uygulanmasına engel olanlar. 3. İngiliz komutanlarına veya subaylarına hakaret edenler. Bu suçların işlenme yeri de sınırlandırılır. Ancak işgal edilmiş Kafkasya topraklarında, yani o tarihte İngiliz işgalinde bulunan Batum vilayeti ve şehriyle 1919 yılı yaz aylarında boşaltılmış olan Kafkas topraklarında bu 3 suçtan birini ya da hepsini işlemiş olanlar Batum Askeri Mahkemesi'nde yargılanacaklardır. Geri kalan suçlular yargılanmak üzere Malta'ya sürüleceklerdir. F.O. 371-4175, 162.837, İngiltere Harbiye Bakanlığı'ndan Dışişleri Bakanlığı'na yazı 17.12.1919, No. 0152'ye 4987, M.I. 2'nin eki. Bu karara göre Batum Mahkemesi'nde yargılanacakların sayısı çok azaltılmış olur. Söz gelişi İstanbul'da tutuklanan bir kimse Batum'a götürülüp yargılanamayacaktır. Malta'da yargılanabilecektir. Nitekim önce Batum'da yargılanması düşünülen Yakup Şevki Paşa gibi bazı kimseler bu karardan sonra Batum'a değil Malta'ya yollanırlar. Kafkaslar'da söz gelişi Kars'ta ya da Batum'da yakalanan herkes Batum Mahkemesi'nde yargılanacaktır. Ancak 3 çeşit suçtan dolayı yargılanabilecekler, bunlar dışında bir başka suçtan sanık olanlar Batum'da yakalanmış bile olsalar yargılanmak üzere Ora Mahkemesi'ne verilemeyecekler, ta Malta'ya yollanacaklardır. Gerçekten Kafkasya'da yakalanan bazı kimseler oradan Malta'ya yollanmışlardır. Aralık 1919'da İngiltere Savunma Bakanlığı Batum Askeri Mahkemesi'nin ölüm cezası vermeye de yetkili olduğunu General Milne bildirir. Ne var ki? Türkiye'deki koşullar değişmiştir. Anadolu'da defakto bir hükümet doğmuştur. Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra Müdafaa Hukuk Örgütü artık Anadolu'ya hakim olmuştur. Aralık'ta Sivas'tan Ankara'ya taşınan temsil heyeti veya fiili hükümet 1919 Kasım başında damat Ferit Paşa hükümetini devirmiştir. Tam o sıralarda Kemalistler İstanbul parlamentosunu da ele geçirmek için uğraşmaktadırlar. Türkiye'deki İngiliz makamları bir bekle gör dönemine girmişlerdir. Kolay kolay idam cezası veremezler. Hatta tutuklanmaları ve sürgünleri bile geçici olarak durdurmuşlardır. İngilizler Mustafa Kemal'in fiili hükümetini hesaba katmak zorundadırlar. İngilizlerin her hareketine Mustafa Kemal'in misliyle karşı koyacağı kuşkusuzdur artık. Batum'da yargılanmakta olan Mürsel Bey ölüm cezasına çarptırıldığı gün Erzurum'daki Yarbay Rawlinson'ın hayatı tehlikede demektir ve İngilizler bunu düşünürler. Mürsel Bey de Mürsel Bakü Paşa Batum mahkemesince cezalandırılamaz. Malta'ya sürülür. Mürsel Paşa büyük taarruzda İzmir'e ilk giren süvari tümeninin kumandanı olarak bütün bunların öcünü alacaktır. Batum'da kurulan İngiliz Harp Divanı hiçbir Türk'e ölüm cezası veremeden İngiliz politikası ile birlikte iflas eder. Uluslararası mahkeme konusu. Malta'ya sürdükleri Türkler için İngilizler başından beri bir uluslararası mahkeme kurmayı düşünmüşlerdir. İngiliz belgelerinde sık sık uluslararası sözcüğü geçmekle birlikte aslında bir müttefikler arası mahkeme tasarlandığı anlaşılmaktadır. Müttefikler, suçlu saydıkları Türklerin yargılanması işine tarafsız ülkeleri karıştırmak istememişlerdi, karıştırmak niyetinde de değillerdi. Ermeni sürgünü sanıklarının cezalandırılması için Türkiye üzerinde İngiliz baskılarının ağırlaşması karşısında Tevfik Paşa hükümeti konuyu soruşturmak üzere 5 tarafsız ülkeden 10 yargıç çağırmak istemişti. Müttefikler buna hemen karşı çıkmışlar ve Türkiye'ye tarafsız yargıçlar gönderilmesini önlemişlerdi. Açıkça görülen tutum oydu ki kurulacak mahkeme bir müttefikler arası yüksek divan olacaktı. Suçlu sayılan Türkler galip devletler önünde hesap vereceklerdi. Ancak İngilizler böyle bir mahkeme kurmanın yolunu, yöntemini hazırlamadan keyfi olarak işe koyulurlar. Ocak 1919'da başlatılan tutuklamalar pek keyfidir. Kimin, hangi suçtan dolayı yakalandığını kesinlikle söylemek gerçekten pek güçtü. Birçok kimse şu ya da bu suçtan sanık oldukları için değil, ileride İngiliz sömürgeci emellerine engel olabilirler düşüncesiyle yakalatılmışlardır. Tutuklamalar başlatıldıktan sonra adeta çalınan minareye kılıf hazırlamak istenir. 23 Ocak günü İngiltere Savunma Bakanlığı'nda yapılan toplantıda 7 kategori suç saptanır. Güya Türkler belirlenen bu suçlara göre yakalanıp cezalandırılacaklardır. Bu sözde suçlar da hukuk bilgisinden yoksun birkaç subayla iki diplomatın bir saat içinde cahilce hazırladıkları suçlardı. Keyfiydi. Böyle olduğu halde İngiliz hükümeti hazırlanan esasları olduğu gibi benimser. Hukuk otoritelerine danışmak gereği bile duymaz. Suç kategorilerini saptayan İngiliz subaylarıyla diplomatları kendilerine bir çeşit kanun koyucu rolü yakıştırmışlardır. Sanki devletler hukukunu kodifiye etmektedirler. Yeni suçlar icat ederler. İşin asıl sakat yanı bu yeni icat suçlardan dolayı bir yığın insanın yakalanıp Bekir Ağabeylüğü'ne tıkılmasıdır. İngilizlerin keyfiliğine damat Ferit Paşa hükümetinin ittihatçı düşmanlığı da eklenince iş daha başında çığırından çıkar. Büyük bir savaş sonunda yolsuzluktan ya da başka suçlardan ötürü hesap vermeleri gereken herhalde birçok kişi vardı. Bunlar hukuk kuralları içinde ağırbaşlılıkla Türk mahkemelerince yargılanıp cezalandırılabilirdi. Buna kimsenin bir diyeceği olamazdı ama siyasi hırslar, öç alma duyguları öylesine işe karıştırmıştır ki daha işin başında hukukilikten, ciddiyetten eser kalmamıştır. Açıkçası temelde yatan düşünce hukuk, adalet kaygısı değil, Türk'ten öç almak, Türk'ü boyunduruk altına sokmak hırsıydı. Temeldeki sakatlığa aldırmayarak Londra yine de ciddi ciddi bir uluslararası mahkeme kurdurma işine kalkışır. Sureti haktan görünecektir. Politik emelleri hukuk, adalet kisvesine büründürecektir. Dünya kamuoyunun gözü boyanacaktır. 2 Nisan 1919 günü İngiltere Dışişleri Bakanlığı Paris Barış Konferansı'nda bulunan Mr. Balfour'a uzunca bir yazı gönderir. Tutuklu Türklerin önemli bir kısmının savaş tutsaklarına kötü davranmak, savaş yasalarıyla törelerini çiğnemek, malların yağma ve yok edilmesine katılmak gibi suçlardan sanık oldukları ileri sürülür. Bu sanıkların Batum'da ve başka yerlerde kurulmuş olan İngiliz askeri mahkemelerinde yargılanamayacakları söylenir. Bunları yargılamak için bir uluslararası mahkeme, International Tribunal kurulması önerilir. Gerek böyle bir mahkemenin kurulması, gerek tutukluların Malta'ya sürülmesi konusunda Barış Konferansı'nın tezelden karar vermesi istenir. Hangi sanıklar uluslararası mahkemede yargılanmak üzere Malta'da kurulacak merkezi sürgün kampına yollanacaktır? Hangileri Batum'da ve başka yerlerdeki İngiliz askeri mahkemelerince yargılanacaktır? Bu konularda da aydınlığa kavuşmak gerekmektedir ve başkomutanlar talimat beklemektedirler. Mr. Balfour'dan başkomutanlara nasıl talimat verileceği de sorulur. FO 371-4173 47590 İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan Mr. Balfour'a yazı Londra 24-1919 No 1871. Mr. Balfour kesin bir talimat veremez. 11 Nisan günü verdiği kısa karşılıkta bu konularda barış konferansının henüz bir karar almadığını bildirir. FO 371-4173 57319 Balfour'dan Foreign Office'e karşılık Paris 11-4-1919 No 469. Aslında Fransa, İngiliz makamlarının keyfi davranışlarına karşı çıkmaktadır. İstanbul'da yoğun biçimde tutuklamalar yaptırılmasının Müslüman Türk zararına ayrım yaratmak olarak görür. Savaştan yenik çıkmış Almanlara, Avusturyalılara ve Bulgarlara karşı aynı biçimde davranılmadığını söylemektedir. Daha önemlisi Fransa o sıralarda Türk sanıklarının yine Türk mahkemelerince yargılanabilecekleri görüşünü savunur ve bir uluslararası mahkeme kurulmasından yana değildir. Gerçi Fransa özellikle Maraş ve Antep bölgelerinde çarpışmalar başladıktan sonra Türklerin cezalandırılması gerektiğini savunacak, İngiltere'nin yanında yer alacaktır ama 1919 yılı içerisinde Fransızlarla Türkler arasında henüz silahlı çarpışmalar başlamadığı için Fransa Türkleri uluslararası mahkemede yargılama görüşünü paylaşmamaktadır. Barış konferansında bir karar alınamaz ve Londra'nın istediği anlamda bir müttefik mahkemesi kurulamaz. İngilizler uluslararası bir mahkeme kurulmasını beklemeksizin 28 Mayıs 1919 günü 78 Türk'ü Malta'ya sürerler. Yargılama işi askıdadır. Tam o sırada 26 Mayıs 1919 günü İngiliz Avam Kamarası'nda Yarbay Aubrey Herbert adlı bir mebus İngiltere Dışişleri Bakanı'na yazılı bir soru yöneltir. Ermeni kırımından sorumlu olan Alman ve Türk görevlilerini cezalandırmak için ne gibi tedbirler alındığını sorar. Soruya karşılık verebilmek için İngiliz Dışişleri Bakanlığı Paris'te bulunan Mr. Balfour'dan telgrafla talimat ister. Talimat yetişmez, Dışişleri adına Mr. Harmsworth soruyu şöyle cevaplandırır. Müttefikler sorumluları cezalandırmaya kararlıdırlar. Sanıkların birçoğu şu sırada hapistedir. Bunların cezalandırılmalarını sağlayacak tedbirler şimdilik Paris'te görüşülmektedir. FO 371-4173 77213 İngiliz Dışişleri'nden Balfour'a şifretel Londra 21-5-1919 No 740 R ve 26-5-1919 günlü parlamento sorusu. Uluslararası mahkemeden söz edilmez. Paris görüşmeleri sonunda böyle bir mahkeme kurulup kurulmayacağı da belli değildir. Soru kapalı sözlerle geçiştirilir. İngiliz makamları yavaş yavaş kuşkuya kapılmaya başlamışlardır. Malta sürgünleri üzerine Fransa'nın sert tepkisi, daha doğrusu protestosu İngiliz kuşkularını arttırmıştır. Türkiye'deki gelişmeler de İngilizleri kaygılandırır. Acaba izlenen politika kitabına uydurulabilecek midir? Tutuklamaları, sürgüne göndermeleri ve hele yargılama işini İngiliz makamları nasıl bir hukuk kisvesinde büründüreceklerdir? İlk kez hukuk otoritelerine danışma gereği duyulur. Aylardan beri insanlar yakalatılmış, hukukçulara danışılmamıştı. Tutuklular İngiliz askeri mahkemelerinde yargılamaya başlanmıştı. Bunun da hukuka uygunluğu sorulmamıştı. Tutuklular topluca Malta'ya sürülmüştü. Yine hukuk otoritelerinin görüşü alınmamıştı. Bir uluslararası mahkeme hukukçulara danışılmadan mı kurulacaktı? İstanbul'da tutuklamaların başlamasından beri 7 ay geçer. Yine 7 aydır Batum'dan İngiliz askeri mahkemesi çalışır. Malta'ya ilk sürgün kafilesinin gönderilmesinin üzerinden de 1,5 ay geçtikten sonra 10 Temmuz 1919 günü İngiltere Dışişleri Bakanlığı ilk kez İngiltere Başsavcılığına başvurur, uzun bir yazı gönderir. Hukukun nasıl politikaya alet edilmek istendiğini göstermesi bakımından ibretle okunacak bir belgedir bu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türklere karşı izlemekte olduğu öç alma politikasını hukuk kisvesine büründürüp meşrulaştırmak ve suçlu Türkleri sözde hukuk adına cezalandırmak amacıyla hukuk otoritelerinden fetva çıkartmak istemektedir. Gerçekler aşırı biçimde zorlanır. Olaylar çarpık olarak başsavcılığa anlatılır. 7 kategori suçlu bulunduğu varsayımından yürünür. Bu tartışılamayacak bir gerçekmiş gibi ortaya konduktan sonra bir bina kurulur. Hukukçulara itiraz kapıları kapatılmak, İngiltere'nin Hristiyan Almanlarla Müslüman Türklere karşı izlediği ayrı ayrı politikayı haklı göstermek için şöyle denir. Türk hükümetine karşı izlenen tutumla Alman hükümetine karşı izlenen tutum arasında bir benzerlik kurulamaz. Türklere karşı izlenen öç alma ve sömürgeleştirme politikası haklıymış gibi gösterilir. Sanıkların Türk mahkemelerinde yargılanamayacağı söylenir. Tevfik Paşa hükümetinin tarafsız ülkelerden soruşturma yargıçları çağırma girişimi pek ters biçimde yorumlanır. Bu girişimin İngiltere tarafından önlendiği başsavcılıktan gizlenir. Tevfik Paşa hükümeti düştüğü için girişimin sonuçsuz kaldığı ileri sürülür. Şöyle denir. Yeni hükümet mahpuslarla baş edemeyeceğini çabucak anladı ve Sadrazam Ferit Paşa mahpusların Malta'ya sürülmelerini İngiliz makamlarından rica etti. Bu ricası da yerine getirildi. Kısaca yazı şu sonuca varır. Ortada suçlu Türkler var. Bunlar Türk mahkemelerince yargılanamıyor. Tarafsız yargıçlar işi de suya düşmüştür. Geriye tek bir şık kalıyor. O da suçlu Türklerin müttefik mahkemelerince yargılanmalarıdır. Yapılacak barış antlaşmasında Türkiye'nin müttefik mahkemelerinin yargı yetkisini tanımasını sağlamak gerek denir. F.O. 371-4174, 129.560, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere Başsavcılığı'na yazı 10.7.1919, No. 1270. Bundan sonra da başsavcılığa birkaç soru sorulur. Başsavcılık 7 Ağustos 1919 günü görüşünü bildirir. Sorular ve karşılıklar özetle şöyledir. Soru 1. İşgal altındaki topraklarda İngiliz askeri mahkemelerinin 7 kategori suçtan herhangi birinden sanık olanları yargılamalarına ve cezalandırmalarına hukuksal bir engel var mıdır? Soru 2. Varsa hangi suçlular askeri mahkemelerce yargılanmalı? Hangi suçluların yargılanmaları barış konferansı kararına değin ertelenmelidir? Karşılık 1. Her iki soru için. İngiliz hükümetince onaylanmışsa askeri mahkemelerin yargı yetkileri vardır. Konu iç hukuk çerçevesinde değil, savaş törevi kuralları çerçevesine girer. Türk hükümetinin rızası olursa herhangi bir engel kalmaz. Türk hükümetinin rızası olmadan İngiliz askeri mahkemeleri işgal edilen yerlerde şu suçluları yargılayıp cezalandırabilirler. Mütarekeye uymakta kusur edenler, mütarekenin uygulanmasına engel olanlar ve İngiliz subaylarına hakaret edenler. Öteki suçluları yargılama işini barış antlaşması kararına bırakmak uygun olur. Soru 3. Türkiye'deki suçluların müttefik askeri mahkemelerince yargılanmak üzere müttefiklere teslim edilmelerini öngören hükümlerin barış antlaşmasına konması uygun mudur? Karşılık 3. Evet, uygundur. Soru 5. Türk hükümetinin sanıkları güvenilir bir yerde hapsetmekten aciz olduğunu itiraf etmesi karşısında savaş yasalarıyla törelerine karşı suç işlemiş olan kişilerin müttefik hapishanelerinde Malta'da tutulmasına hukuksal bir engel var mıdır? Karşılık 5. Bu bir hükümet kararıdır. Act of State. Buna karşı hukuksal itiraz ileri sürülemez. Soru 6. Suçlular Türk mahkemelerince yargılanmakta olsalar bile. Bu davaların bozulup sanıkların yeniden müttefik mahkemelerince yargılanacakları yolundaki hükümlerin Türkiye ile yapılacak barış antlaşmasına konulması pratik ve uygun olur mu? Karşılık 6. Evet, pratik ve uygun olur. İngiliz Başsavcılığının 7-8-1919 günü raporu. Tek sözcükle İngiltere Dışişleri Bakanlığı istediği fetvayı çıkartmıştır. Suçlu Türklerin bir kısmı İngiliz askeri mahkemelerince yargılanacaktır. Bir kısmı Malta'da tutulacak, bunların yargılanmaları için barış antlaşmasının imzalanması beklenecektir. Yeni barış antlaşması ile bir müttefikler arası askeri mahkeme kurulacaktır. Barış antlaşmasından sonra başka suçluların da müttefiklere teslim edilmeleri istenecektir. Bunlar daha önce Türk mahkemelerince yargılanmış bile olsalar yeniden müttefik mahkemesi önünde hesap vereceklerdir. Türk mahkemelerinin kararları bozulacaktır. Demek oluyor ki Türkiye'ye sömürge gibi davranılacaktır. Türk devletinin yargı yetkisi, egemenliği tanınmayacaktır. Tarih Ağustos 1919. Türkiye'deki gelişmeler Erzurum Kongresi ile Sivas Kongresi arasında bulunmaktadır. Mustafa Kemal'in başlattığı Ulusal Kurtuluş Hareketi henüz İngilizlerce önemli dikkate alınacak kadar güçlenmiş değildir. İngiliz makamları meydanı boş sanmaktadırlar. Türkiye aleyhinde istedikleri biçimde fetva verebilmekte ya da verebileceklerini ummaktadırlar. Bunları da not etmek gerek. Uluslararası mahkeme kurulması işi Türkiye ile yapılacak barış antlaşmasının sevrin imzalanmasına ertelenmiş olur. Bu arada Malta sürgünleri uzun süre bekleyeceklerdir. Türkiye'deki Ulusal Kurtuluş Hareketi günden güne gelişir. İngilizler de Malta sürgünlerini yargılayıp cezalandırma uğrundaki çalışmalarını sürdürürler. 16. ayrımın sonu, sayfa 252.